Ayrım 14. Arkadaşlar arasında lafı olmaz. Siopan Vivian. Sayfa 241. Akşam yemeğinden sonra bahçeyi tırmıklamak Bridget'in fikriydi. Ailesine bunu para için yaptığını söylemişti ama yalandı. Spor salonunda badminton oynarken fazla ter atamamıştı. Sürekli tekrarı olan işler onu rahatlatıyordu. Bahçede biriken kuru yaprakları tırmıkla toplamak, çöp bidonunu boşaltıp çöpü kaldırıma koymak. Mümkün olduğunca hızlı hareket ediyor, kalp atışlarını hızlandırıyor, kalori yakmaya çalışıyordu. Pencerenin açıldığını duydu. Liza başını uzatmış ona bakıyordu. ''Yardım ister misin?'' ''Gerek yok.'' Bridget tırmıklamaya devam etti. Başı dönüyordu. ''Zaten fazla bir şey kalmadı. Yardım isteme, yapacak iş kalmaz sonra. Kalori yakamazsın.'' ''Parayı seninle paylaşmayacağım.'' dedi ters ters. Liza pencereyi kapatmıştı bile. Birkaç dakika sonra elinde bir tırmıkla abasının yanında belirdi. Bridget bazen ondan nefret ediyordu. O garajın etrafını temizlerken Liza'ya da çitlerin orayı temizlemesini söyledi. Aralarında epey mesafe olmasına rağmen Liza yine de sohbet etmek istiyordu. ''Bu akşam Margolar'da parti varmış.'' dedi. ''Öyle mi? Sen gitmiyor musun?'' ''Sanmam.'' ''Neden? Jennifer kraliçe seçecekler diye mi? Şahsen ben Margo'ya oy vereceğim.'' Gerçi herkes listeyi onun yaptığını söylüyor ama. Bridget'ın da kulağına gelmişti bu laflar. Margo'yu aralarındaki ilişkiyi düşünüyordu. Margo onu neden en güzel seçmiş olabilirdi? Aralarındaki tek ortak nokta ikisinin de Brightgate'le öpüşmüş olmasıydı. Bence Margo yapmadı. Bence yapmıştır. Listeyi ben yapmış olsam güzeller listesine adımı koyardım. Kızlar bahçeyi temizleyip içeri girdiler. Bayan Honeycutt mutfak penceresinden bahçeyi kontrol etti. Bridget'a parasını verdikten sonra meyveli dondurma malzemesi alsınlar diye ayrıca ödeme yaptı. ''Canım dondurma istemiyor.'' dedi Bridget. ''Senin canın yenebilen hiçbir şey istemiyor ki zaten.'' diye atıldı Liza. Akşam yemeğinde ablasının yemeği reddettiği patates püresini parmakladı. Bridget kardeşini öldürmek istiyordu ama annesine teşekkür edip arabanın anahtarını aldı. ''Neli yiyelim?'' Liza dondurma dolabının kapağını açtı. Soğuk hava yüzüne vuruyordu. ''Umurumda değil Liza.'' ''Çikolatalı olsun mu?'' Bridget başını iki yana salladı. ''Ondan meyveli dondurma yapılmaz. Vanilyalı al.'' Bridget konuşurken bile dondurmanın tadını damağında hissetti. ''Vanilyalı çok sıkıcı ama.'' Bridget ısınmak için kollarını kavuşturdu. ''Madem dinlemeyeceksin neden fikrimi soruyorsun?'' ''Aman kusura bakma.'' Liza dondurmayı seçerken Bridget de diğer malzemeleri aldı. Öğütülmüş fındık, krema, çikolata sosu ve kiraz şekeri. Malzemelerin kutularda, kavanozlarda olmasına çok seviniyordu. Kasada Liza ile buluştu. Vanilyalı seçmişti işte. ''Hay aksi, muzu unuttuk.'' dedi Liza. O gelene kadar Bridget aldıkları bankoya bıraktı. Kasada yaşlı bir kadın vardı. Barkodları okuturken Bridget'a bakmıyordu bile. Bridget kasa kuyruğunda bekleyen kadınlara bakmamaya çalışıyordu. Kadınlar ona nazikçe gülümsüyor ama onun bunun bir tuzak olduğunu çok iyi biliyordu. Liza da gelmek bilmiyordu. Kendi kendine söylenmeye başladı. Kasadaki kuyruk iyice uzamıştı. Herkes onun bir an önce gitmesini bekliyordu. Poşetlere yardım eden çocuk ondan birkaç yaş büyüktü. Bridget doğru düzgün yüzüne bile bakmamıştı ama öyle tahmin ediyordu. Başıyla kağıt poşet istediğini işaret etti. O zaman anladı oğlanın kendisine bakıp durduğunu. Bakışlarıyla yiyordu sanki onu. Sanki sadece bir çift göğüs, bir kalça, bir çift bacaktan ibaretmiş gibi hissetti kendini. Oğlan Bridget'in yüzüne bakmıyordu bile. Kuyrukta bekleyen kadınlar da bunu fark etmiş, bilmiş bilmiş gülümsüyorlardı. Bridget fark etmemiş gibi yaptı ama çok bozulmuştu. Bu şekilde dikkatleri üstüne çekmekten nefret ediyordu. O çocuğun kendisine bakmasını istemiyordu. Sinirden elleri terlemişti. Sonunda Liza geldi. ''Tamam.'' Kasada olanları o da anlamış olmalıydı ki ablasına yan gözle bakıp duruyordu. Bridget iyice gerilmişti. Paranın üstünü alır almaz kendini dışarı attı. Poşetleri çocuktan Liza almak zorunda kaldı. ''O çocuk sana bakıp duruyordu.'' dedi dışarı çıkınca. ''Bakmıyordu.'' ''Bakıyordu işte. Liza'nın suratı asılmıştı. Keşke bana da baksalar.'' ''Neden hep böyle şeylerden bahsedip duruyorsun? Önce alışveriş merkezinde, şimdi de burada. Aklın fikrin oranda. Hiç hoş değil.'' Liza'nın alt dudağı titremeye başladı. Ağlamak üzereydi ama fark ettirmemeye çalışıyordu. Bridget arabaya binip kapıyı kapattı ama Liza binmiyordu. ''Hadi Liza, kıymetli dondurmaların eriyecek.'' Liza sonunda bindi. Eve gidene kadar ikisi de konuşmadı ama Bridget hissediyordu. Liza bir şey söyleyecek, bağırıp çağıracaktı. Bridget eve yaklaşırken arkadaşını aradı. Telefonu kulağına dayayıp poşetleri eve götürmesi için Liza'ya başıyla işaret verdi. Doğruca odasına çıkıp arkadaşıyla Margot'un partisinden konuşmaya başladı. Dondurmadan kurtulmanın bir yolunu bulması gerekiyordu. Liza yukarı geldiğinde konuşması devam ediyordu. Arkadaşı kapattıktan sonra da konuşuyormuş gibi yapmaya devam etti. Liza dondurma kasesi ve iki kaşıkla çıka gelmişti. Telefondayım, dedi işaretle. Liza oturdu, suratını asıp beklemeye başladı. Bridget konuşur gibi yaparken yan gözle Liza'ya bakıyordu. Liza kırmızı elbiseyi incelemeye başlamıştı. Bridget onun elbisenin bedenini görmesini istemedi. Telefonu kapatmış gibi yaptı. Dondurma istemiyorum demiştim ya. Biliyorum ama bunu beraber yiyelim. Bridget onun yüzündeki acı dolu ifadeye dayanamıyordu. Yalvaran gözlerine. Defterini kapatıp masaya oturdu. Sayfaları açmaya başladı. Ödevlerim var. Bridget, bir lokma al. Ciddiyim Liza, rahat ver. Liza ağlamak üzereydi. Küçükken de ablasının oyuncaklarına dokunmasına izin verilmediğinde böyle olurdu. Yemiyorsun, hiç yemiyorsun. Yazın da hiç yemedin. Bridget iç geçirdi. Parti kıyafetime girmek istiyorum, tamam mı? Ama yemen gerek, tatil dönüşü ne yiydin? Bridget onun her şeyi anlamış olmasına çok kızmıştı. Saklayamadığı için de kendine kızıyordu. Yiyeceğim Liza, söz veriyorum. Partiden sonra yiyeceğim. Liza ağlamaya başladı. Sana inanmıyorum. Bridget da ağlıyordu. Söz veriyorum. Partiden sonra yiyeceğim. Yeniden normale döneceğim. Yemin ederim. Listeden nasıl bahsettiğini hatırlıyor musun? Hani sen de bir gün girmek istiyordun. Bir de benim açımdan düşün. Üstümde çok baskı var. Liza ağlıyordu. Ablasını duymuyordu bile. Senin yüzünden suçluluk duyuyorum, biliyor musun? Ne zaman bir şeyler yesem vicdanım sızlıyor. Hiç böyle olmamıştım. Liza. Eğer yemezsen annemlere söylerim. Liza gözyaşlarını silip odadan çıktı. Dondurmayı da orada bırakmıştı. Eriyordu. Bu Liza'nın yapabileceği en manidar hareketti. Abby tek başına odasında oturmuş küçük televizyondaki yansımasını seyrediyordu. Yemeğin kokusunu alınca aşağıya indi. Kimse onu çağırmamıştı. Herkes yemeğe oturmuştu bile. Tabaklarını doldurmuş Abby'nin payını ayırmışlardı. Biftek, patates ve salata. Biraz geç kaldı diye böyle davranmalarına alınmıştı. Ama sesini çıkarmadan yemeğini aldı. Annesiyle babası gazeteyi paylaşmış okuyorlar. Fern kitabını açmış bifteğine dalmıştı. Blix Effect kitabını yeniden okuyordu. Filmi seyretmeden önce her şeyi hatırlamak için. Kitabın cildi iyice eskimiş, sayfalar parça parça olmuştu. Abby onun sandalyesinin arkasından sıkışarak geçerken hiç sesini çıkarmadı. Patatesin üstüne krema da almadı. Çünkü ablasından istemesi gerekecekti. Ders programını annesinin yerine imzalandığını ispiyonladığından beri Fern'le konuşmuyor, onun yüzüne bakmıyor, o yokmuş gibi davranıyordu. Bu soğuk tavırlarının altında Abby içten içe öfkeyle kaynıyor ama bunu belli etmiyordu. Mutfak tezgahındaki radyoda haberler okunuyordu. Spiker sanki yemekteki beşinci kişi gibiydi. Çoğu akşamlar üçü de haberler hakkında yorum yaparlardı. Abby hiç konuşmazdı. Ona göre spikerin sesi araba gürültüsünden, uçak sesinden farksızdı. Kucağında cep telefonu ile yemeğini yer, arkadaşlarıyla sürekli mesajlaşırdı. Bu akşam ise sohbete katılmak için çaba gösteriyordu. Kendi düşüncelerinden çok annesiyle babasının söylediklerini onaylayan şeyler söylüyor, o konuştukça annesiyle babası memnun oluyordu. Fern ise ağzını açmıyordu. Abby herkesin yemeğini bitirmesini bekledi. Sonra sofrayı topladı. Bu yaptıklarınla kararımızı değiştiremezsin Abby, dedi Bayan Warner. Bize de öğretmenine de yalan söyledin. Sonucuna katlanacaksın. Partiye gitmek yok, dedi Bay Warner. Fern ağzını peçeteyle silip tabağına bıraktı. Biliyorum, dedi Abby. Liza'nın kışkırtmasına geldiği için kendine çok kızıyordu. Durumun ciddiyetini sonunda anlamıştı. Rüyalarının elbisesini giyemeyecekti. Okul partisine ve Andrew'un evine gidemeyecekti. İleride gülümseyerek hatırlayacağı bir anısı yok olmuştu. Bütün bunlar Fern'in suçuydu. Fern, dedi Bayan Wagner. Bugün Bay Timmet'le konuştum. Haftaya Abby'nin bir sınavı varmış. Hafta sonu ona yardım etmeni istiyoruz, dedi babası. Abby sofrayı toplarken kalbi sıkıştı. Ailesi sanki o yokmuş gibi hakkında konuşuyordu. Ne kadar utanç verici. O yokken hakkında neler dediklerini çok merak ediyordu. Zavallı, aptal Abby. Abby neden seni gibi değil Fern? Bay Timmet bana da söyledi, dedi Fern. Arkasına yaslanıp Abby'nin tabağını almasını bekledi. Ama bu akşam Blix Effect'e gideceğim. Sonra da bir şeyler içeceğiz. O yüzden hiç zamanım yok. O zaman cumartesi ve pazar çalışırsınız, dedi Bayan Warner. Fern tam başka bir bahane öne sürecekken Bay Warner onun sözünü kesti. Hangisi daha önemli Fern? Kardeşine yardım etmek mi, sinema mı? Yarın öğleden sonra 2 saat kardeşini çalıştıracaksın. Yoksa Blix Effect'i de unut. Abby daha sütünü bitirmemiş olmasına rağmen Fern'in bardağını da aldı. Neden her gün Bay Timmet'in odasındasın Fern, dedi. Ona aşık mısın? Fern'in öfkeden borarışını keyifle seyrediyordu. Karısının resmi masasında duruyor. Çok güzel bir kadın. Abby fazla ileri gittin, diye bağırdı Bayan Warner. Neden anne? Fern'in Bay Timmet'e bu kadar takıntılı olması sence de tuhaf değil mi? Okuldan sonra her gün onun odasında. Üstelik artık onun sınıfında bile değil. Fern kendi yaşıtlarıyla hiç konuşmuyor. Elini kulağına koyup fısıldar gibi yaptı. Galiba yaşlı erkeklerden hoşlanıyor. Fern bir hışımla masadan kalktı. Abby onun gümbürdeyen ayak seslerini yukarı çıkana kadar gülümseyerek dinledi. Abby lütfen ablanı rahat bırak. Fern de herkes gibi dışa dönük bir kız ama büyüklerle daha rahat ediyor. O yüzden de kimse onu sevmiyor diye bağırdı Abby. Sesinin yukarıdan da duyulduğunu tahmin ediyordu. Kızlarına bir gün daha ceza veren ailesi çalışma odalarına çekildiler. Abby yavaş yavaş bulaşık makinesini doldurdu. Kirli tabakları kusursuz bir düzenle rafa dizdi. Tezgahı sildi, masayı sildi, yerleri paspasladı. Mutfak pırıl pırıl olmuştu. Işıkları söndürüp radyoyu kapattı, yukarı çıktı. Odasına gelip kapıda durdu. Fern'in dışarı çıkarken seçtiği kıyafete baktı. Üstüne ona bol gelen bir tişört vardı. Kız gibi görünmüyordu bile. Abby ona yardım edebilirdi. Saçını düzleştirmeyi, giyinip kuşanmayı öğretebilirdi. Fern bu akşam kendi gibi inek bir çocukla tanışabilirdi. Ama yapmayacaktı. Fern'in bu yaptığından sonra ona bir daha asla yardım etmeyecekti. Fern'in de dediği gibi artık kardeş değillerdi. Candace, Lauren'ın evine 5 dakika erken geldi. Kaldırımda durup boyaları dökülmüş, otlar bürümüş, bahçesi kuru yapraklarla kaplı eski eve baktı. Duygusuzca, işte bütün arkadaşlarımı çalan kızın evi, burası diye düşündü. Arka koltuktan çiçeğini aldı, solmuş yaprakları temizledi. Ev sahibinin evine küçük bir hediye götürmek, annesinden öğrendiği bir alışkanlıktı. Ama daha önce milyonlarca kez arkadaşlarına yemeğe gitmesine rağmen bunu ilk kez yapıyordu. Çünkü bu bambaşka bir durumdu, bir görevi vardı. Lauren dün onu aradığında annem seninle tanışmak istiyor demişti. Yarın bize yemeğe gelir misin rica etsem. Neden benimle tanışmak istiyor ki? Candace onun doğru kelimeyi aradığını hemen anlamıştı. O biraz korumacıdır da Candace yüksek sesle iç geçirmiş. Lauren da seni tanımadan partine gelmeme izin vermeyecekmiş dedi. Candace dudaklarını ısırdı. Lauren'ı partisinde isteyip istemediğinden emin değildi. Kız iyiydi, hoştu ama kendisinin bu partiyi vermesinin asıl sebebi arkadaşlarıyla arasını düzeltmekti. ''Benim ne işime yarayacak bu iş?'' diye sormuştu ona. ''Ben gelmezsem diğerleri de gelemeyecekmiş.'' dedi Lauren, dobra dobra. ''Bize gelecek misin yarın akşam?'' Candace gözlerini ovuşturdu. Lauren bazen patavatsız, dağda büyümüş bir kız gibi oluyordu. Bazen de çok kurnaz ve anlayışlı. ''Hem de cuma akşamı ha?'' Benim başka planlarım var. Candace biraz mızmızlanmış, bunun kendisi için ne büyük fedakarlık olduğunu göstermeye çalışmıştı. Yoksa planı falan olduğundan değil. Neyse tamam, yemekten sonra çıkarım artık. Candace telefonu kapattıktan sonra tuhaf bir onur duymuştu. Lauren çaresizlikten onu davet etmiş olsa da hakkında söylediği onca şeye rağmen yine de güvenilir biri olarak görüyordu Lauren onu. Candace bu yemeğe gitmeyi gerçekten istiyordu. En güzel eteğini, yün ceketini giymiş, çiçeğini de almıştı. Lauren'ın ev hayatını da merak ediyordu doğrusu. Bu kızın o garip tarikatlardan birine üye olduğunu düşünüyordu hala. Bu atkılanın arkadaşlarının aklını başından alacak kadar nesi olduğunu da anlamak istiyordu. Saat 7'ye bir kala Candace kapıyı çaldı. Lauren kapıyı açıp da çiçekleri görünce çok sevindi. Çok şirindi. Sana değil dedi Candace çiçeği geri çekerek. Lauren'ın yanından geçip içeri girdi. Oturma odasına çabucak bir göz attı. Bel vermiş çiçekli bir kanepe, masif meşeden bir sehpa, kendisinin gördüğü en çirkin şey olduğunu düşündü. Altın rengi bir lamba. Kendi evlerinde şöminenin üstünde duran fotoğraflar ya da mumlar yoktu burada. Keskin bir limon kokusu vardı. Temizlik malzemesi kokuyordu. Perdeler açıktı ama pencereler yalıtım malzemesiyle kaplandığından evin bayat havası içeride hapsolmuştu. Mutfaktan çıkıp gelen Bayan Finn, Lauren'ın daha solgun hali gibiydi. Dümdüz saçlarından soluk renkli pantolonuna, eski bluzuna, ayaklarına dolanan paçalarına kadar üstünden yorgunluk akıyordu. Bayan Finn, kendisinin annesinden çok farklıydı. Hiç makyaj yapmamış, anneanneler gibi giyinmişti. Gerçi Candace, annesinin Bill'le buluşmaya giderken onun kıyafetlerini ödünç almasından nefret ediyordu ama en azından annesi güzel görünmek için çaba harcıyordu. Bayan Finn de biraz çaba ile güzel bir kadın olabilirdi ama anlaşılan uzun zaman önce bundan vazgeçmişti. Candace onun yıllardır bir erkekle olmadığına emindi. Merhaba Bayan Finn, bunlar size diyerek çiçekleri uzattı. Lauren'ın gözlerinin içi gülüyordu. Candace ona yan gözle bakıp sakin olmasını ima etti. Zaten yeterince gergindi. Bayan Finn çiçekleri aldı. Yemek biraz gecikti. Yeni bir işe başladım da. Zamanlama diye bir şey kalmadı tabii. Yemekten sonra işim vardı. Sakıncası yoktur umarım, dedi Lauren. Candace gerektiğinden fazla oturmak istemiyordu. Ama gülümseyerek hayır hiç yok dedi. Yemek masası ağır misafire göre hazırlanmış, kristal kadehlere sular konmuştu. Lauren vaza bulamayınca çiçekleri boş bir salça kavanozuna koyup masaya getirdi. Ben anneme yardım edeyim. Hemen dönerim. Tamam. Candace tek başına oturup beklemeye başladı. Bu yemeğe Lauren'ı tanımak için gelmişti ama loş bir odada tek başına oturuyordu. Sonunda bayan Finn bir tencere spagettiyle göründü. Lauren ev kadınlarına has o mekanik gülümsemeyle servis yaptı. Demek bu evde büyüdünüz bayan Finn. Kendi sohbet açmak için bir hamle yaptı. Evet, siz de Mount Washington Lisesi'ne mi gittiniz? Evet, ben öğrenciyken daha başkaydı tabii. Çoğu şey de aynı kalmıştır eminim. Candace köhne kütüphane sandalyelerini, tozlanmış eski sandıkları, konferans salonundaki rahatsız koltukları kastediyordu. Eminim öyledir, dedi Bayan Finn. Makarnadan bir çatal alan Candace pişmemiş olduğunu gördü. Çatalını bırakıp sarımsaklı ekmeğe yöneldi. Kendinden bahsetsene biraz Candace. Candace bir yudum su içip ellerini kucağında kenetledi. Ben de Lauren gibi ikinci sınıftayım. Elmwood Caddesi'nde oturuyoruz annemle birlikte. Annen ne iş yapıyor? Candace birden keyiflendi. Annesinin işinden bahsetmeye bayılırdı. Hele de kadınlara. Güzellik sırları hakkında hep sorular sorarlardı. Profesyonel makyaj sanatçısıdır. Yerel haberlerde çalışıyor. Bayan Finn şaşırmış ama o kadar da etkilenmemişti. Ya, sıradan bir iş değilmiş. Eskiden büyük mağazalardan birinde makyaj malzemeleri bölümünde çalışırdı. Haber spikerlerinden birine makyaj danışmanlığı yaptı. Baştan yaratmak gibi yani. Neyse, kadın annemin işinden çok memnun olunca onu kanala tavsiye etti. Çok güzel, dedi Bayan Finn. Kendisini devam etmesine fırsat bırakmadan, ne tür kitaplar okuyorsun, diye soruverdi. Efendim, ne tür kitaplar okuyorsun, diye tekrarladı Bayan Finn. Lauren okumayı çok sever. Lauren başını salladı. Evet. Kendisi aylardır bir kitap bile okumamıştı. İngilizce öğretmeninin ödev olarak verdiği Ethan Frome'u bile. Ethan Frome, dedi sonunda. Ben ona bayılırım, diye şakıdı Lauren. Çok romantik, çok üzünlü. İnsanın karısı ve istemeden sakat bıraktığı metresiyle aynı evde yaşamasını düşünebiliyor musun? Candace gergin gergin gülümsedi. Düşünemiyorum. Son zamanlarda zevk için okuduğun bir şey var mı, diye sordu Bayan Finn. Candace ılık musluk suyundan bir yudum daha aldı. M'yi elinden geldiğince uzatmaya çalışıyordu. Anne, üstüne gitmesene, dedi Lauren. Dergiler okuyorum. Kitaptan çok dergileri seviyorum. Candace başını önüne eğdi. Kötü olduğunu biliyorum ama... Hiç değil, diye atıldı Lauren. Dergiler harikadır. Ben de çok dergi okurum. Lauren bana sınıfta çok arkadaşın olduğunu söyledi. İnsanlar senin neyini seviyor sence, dedi Bayan Finn. Şu anda hiçbir şeyini sevmiyorlardı. Bilemiyorum. Belki dürüstlüğümü, dedi Candace. Dürüstlük, bu çok iyi. Çünkü bana dürüstçe cevap vermeni istiyorum. Yemeği sevdim mi diye sormayacağım. Çünkü sevmediğim belli. Dokunmadım bile. Bayan Finn güldü. Ama kızlar ne yapacaklarını bilemediler. Sadece tedirgin gözlerle birbirlerine baktılar. Neden herkesin birden Lauren'ın etrafını sardığını merak ediyorum. Candace verdiği cevaba kendi de şaştı. Güzel olduğunu söylemek yerine, çünkü çok iyi bir kız, dedi. Lauren onu kapıya kadar geçirirken, teşekkür ederim, dedi. Umarım çok sıkılmamışsındır. Lauren çok yorgun, bitkin görünüyordu. Bu durumdan o da hoşlanmamıştı. Candace da berbat hissetmesine rağmen, "Yo, hiç sıkılmadım," dedi. Bayan Finn onu merak bile etmemişti. Sadece kızıyla arkadaşlık etmeye layık biri olup olmadığını ispatlamak istemişti. Candace içinden, "Merak etme, arkadaş değiliz zaten. Yakın bile değiliz," diye seslenmek istedi. Lauren hafifçe onun omzuna dokundu. "Bu hafta çok kötü geçti ama kızlar düzelecektir. Ben de elimden geleni yapacağım," dedi. "Teşekkür ederim." Candace bunu içten söylemişti. Tam kapıdan çıkarken aklına bir şey geldi. Yavaşladı. Lauren'a beraber çıkmalarını teklif edecekti. O da biraz hava alır diye düşünmüştü. Ayrıca Lauren'la konuşmak da istiyordu. Onu tanımak, kötü biri olmadığını görmek, salı günü tuvaletteki davranışı yüzünden özür dilemek geçiyordu içinden. Bu akşamı başa sarmak, yemeğe yeniden başlayıp Bayan Finn'e karşı daha iyi davranmak istiyordu. Arkasına döndü ama Lauren kapıyı kapatıyordu bile. "İyi eğlenceler kendisi," dedi kapatmadan önce. Planları suya düşmüştü. "Sağ ol," diye cevap verdi. Hiç de eğlenmeyeceğini bile bile. Jennifer saniyeleri sayıyordu. 58, 59, 60, Mississippi. Sonra kapıyı ikinci kez çaldı. İkinci kez kapı yine açılmadı. Margot'un evine 4 yıldır gelmiyordu. Resmen yani. Sık sık evin önünden geçiyor, sadece karşıdan bakıyordu. Margot'un odasına çevirdi başını. Işık yanmıyordu. Ön bahçedeki ağacın dalları yansıyordu camdan. Jennifer kulağını kapıya dayayıp zili üçüncü kez çaldı. Ama zil sesi içerideki müzik ve kahkaha sesleri arasında kaybolmuştu. Birkaç kez kapıya vurdu. Sonra yumruklamaya başladı. Perdelerin ardından gölgeleri görebiliyordu. Paspasın altında anahtar olurdu hep. Margot hep anahtarını unutup kapıda kalır, Jennifer'ın evine gelir, biri onu alana kadar televizyon seyrederdi. O zamanlar 8. sınıftaydılar. Araları bozulmamıştı daha. Margot sonunda paspasın altına anahtar bırakması için annesini ikna etmişti. O günden sonra pek uğramamıştı zaten. Jennifer fırçaya benzeyen çim paspası kaldırdı. Kuru yapraklar ve toz topraktan başka bir şey yoktu. Karanlık sokakta bir araba belirdi. Sürücü Jennifer'a baktı. Sonra yoluna devam etti. Soğuktan tir tir titriyordu. Yan komşulardan birinin dikkatini çeker de Margot'un partisini bozarsa... Cep telefonu çıkardı. Elini alır almaz Margot'un numarasını hatırlamadığını fark etti. Dana ya da Rachel'ın numarasını da almamıştı. Sadece akşam 8'de gelmesini söylemişlerdi. O kadar. Partinin şeref konuğu olarak derin bir nefes aldı. Onu gerçekten mi davet etmişlerdi, yoksa sadece acımışlar mıydı? Fark eder miydi? Saat 9'a çeyrek vardı. Geç kalmıştı. Gelmekten vazgeçtiğini düşünmüşlerdi mutlaka. Margot'un çok işine gelecekti bu. Saçlarını yapmak sandığından daha uzun zaman almıştı. Yarım topuz yapmış, dışarıda bıraktığı saçlarını da kıvırmıştı. 9 yaşındayken dedesiyle anneannesinin yıl dönümü partisinde giydiği kıyafetinin aynısını giymişti. Margot da vardı. Kutlama pastası geldiğinde iki kız herkesin önüne çıkıp şarkı söylemişlerdi. O şarkıyı bütün yaz boyunca çalışmışlardı. Fotoğrafta iki arkadaş yazlık elbiselerini giymiş, ikisinin de ağızları açık, kilisenin girişinde poz vermişlerdi. Bu fotoğraf Jennifer'ların evinde şöminenin üstünde duruyordu. Margot ile arkadaşlıkları bitmiş olmasına rağmen Jennifer fotoğrafı kaldırmak istememişti. Eskiden güzel bir çocuk olduğunu hatırlamak istiyordu. Güzelliğin önemli olmadığı eski günler. Jennifer'ın sesi Margot'dan daha güzeldi. O akşamki partide herkes aynı şeyi söylemişti. Bu akşam ailesinden arabayı ödünç almış, böylece kendini daha rahat hissetmişti. Bütün günü alışveriş merkezinde geçirmiş, kucak dolusu kıyafet denemiş, sonunda Dana ile Rachel'ın çok beğendiği siyah kazakla mor kalem etekte karar kılmıştı. "Parti nerede?" diye sormuştu annesi. "Margot'larda." Annesiyle babası imalı imalı birbirlerine bakınca "Sorun yok, o günler geride kaldı artık." demişti Jennifer. "Sen çok iyisin kızım." Annesiyle babası öperek onu uğurlamış, ikisi de çantasına attığı vodka şişesini fark etmemişti. Epeyce geç kalmış olmasına rağmen içi kıpır kıpırdı. Bu gecenin çok güzel geçeceğini düşünüyordu. 4 yıl boyunca çirkin seçildikten sonra sonunda buradaydı işte. Buradaydı ve bunun tadını elinden geldiğince çıkaracaktı. Sırf Margot'un haksız olduğunu ispatlamak için. Arkadan bir arabanın yanaştığını duydu. Jennifer arkasına dönünce farlar gözünü aldı. Motor durdu, ışıklar söndü. Jennifer'ın gözlerinin önünde beyaz yansımalar oldu. Yansımalar geçince Margot'u gördü. Duştan çıkmıştı, saçları ıslaktı. Giyinmemişti de. Üstünde bir kot, Amiga tişörtü ve bir ceket vardı. Alka koltuktan poşetleri aldı. "Neden dışarıda bekliyorsun sen?" diye gülerek sordu. Tıpkı ablaların kardeşleriyle konuştuğu gibi. Her şeyi bilen tavırlarla. Jennifer cevap vermesine fırsat bırakmadan yandan geçip kapının tokmağını çevirdi. Kapı kilitli değildi. Jennifer içeri girdi. İçerisi sıcak ve havasızdı. Jennifer'ın soğuktan buz gibi olmuş parmaklarına iğneler batar gibi oluyordu. İçerisi beklediğinden çok daha aydınlıktı. Okuldaki sınıflar gibi. Loş ışıklar, mumlar yoktu. Vestiyerden geçip salona girdi. Tıpkı hatırladığı gibiydi. Beyaz çizgili gri duvarlar, şöminenin önünde... Birbirine bakan iki koltuk, saçaklı, bordo bir el halısı. Jennifer halıya bir daha baktı. Hayır, halı yeniydi. Koltuklarda, yerlerde, sehpanın üstünde kitaplığa dayanmış çocuklar oturuyordu. Sokak kapısı Jennifer'ın ardından kapandı. Onu görünce herkes selam verdi. Ama Dana ile Rachel'ın söz verdiği gibi kapıdan herkesin biletini kontrol edip parti kraliçeliği için Jennifer'a oy verip vermediklerine bakan kimse yoktu. Margot'un peşinden mutfağa gitti. Dana ile Rachel mutfakta oturmuş, plastik şampanya kadehlerinden meyveli kokteyllerini içiyorlar, bir sigara paylaşıyorlardı. "Margot, çerez getirdin mi?" dediler. Evet, Margot paketlerden birini açtı. Diğerlerini dolaba kaldırdı. Jennifer bu dolapta mısır gevreklerinin durduğunu hatırladı. Oğlanlardan saklıyoruz, domuzlar. Ne haber Jennifer, dedi Rachel. Sanki onun geleceğini unutmuş gibiydi. Geldiğine çok sevindim. İçki ister misin, dedi Dana. Üst dudağında kırmızı bir leke vardı. Bunu biz keşfettik. Adına da Punchy Punch dedik. Çok şekerli ama oğlanların içtikleri o ucuz biralardan iyidir. Hemen de sarhoş ediyor. Margot, Jennifer'a da versene biraz. Margot kendine bir kadeh doldurup yarım kadehte Jennifer'a koydu. Yüzüne bakmadan içkisini ona uzattı. Ha, ben de şunu getirmiştim. Jennifer çantasından şişeyi çıkardı. İyi bir şey mi bilmiyorum ama, dedi çekingen bir tavırla. Dana şişeyi alıp etiketine baktı. Güzel, harika, gülümsedi. Sağ ol Jennifer. Margot Amigo programını gündeme getirince Dana ile Rachel hemen konuya alaldılar. Jennifer'ı dışladıkları yoktu ama onun bu sohbete giremeyeceği açıktı. Margot onu tedirgin etmek, gitmesini sağlamak istiyordu ama böyle bir şey olmayacaktı. Jennifer ceketini çıkarıp mutfak sandalyesine astı. Gülümseyerek ayakta dikilmeye, içkisini içmeye başladı. Hatta bitirince yenisini istedi Margot'dan. İstenmeyen biriymiş gibi hissettirmesine izin vermeye hiç niyeti yoktu. Burası Margot'un evi olsa bile. Sonuçta o buraya çok gelip giderdi. Tuvalet hala yukarıda mı, dedi boş kadehini koyarken. Evet, Margot'un sesinde tabii ki yukarıda der gibi bir ima vardı. Jennifer yavaş yavaş merdivenlerden çıktı. Duvarlar Margot ile Moira'nın fotoğraflarıyla doluydu. Moira onu hiç sevmezdi. Jennifer bunu biliyordu. Arkadaşlıklarının bitmesine yakın ona çok kötü davranmıştı. Margot Moira'nı çok sayardı. Oysa ablası ona da çok kötü davranırdı. Jennifer yukarı çıkınca koridor boyunca dizili kapılara baktı. Tuvaletin yerini hatırlayamadı. Kapılardan birini açınca Bay ve Bayan Gable'ın odasına girmiş bulundu. İçerideydiler. Yataklarına uzanmış televizyon seyrediyorlardı. Bayan Gable onu görünce heyecanla içini çekti. O kadar şaşırmıştı ki elindeki şarap kadehini dökecekti neredeyse. "Özür dilerim," dedi Jennifer geri çekilerek. "Evde olduğunuzu bilmiyordum." "Tecrit edildik," dedi Bay Gable. İşler kontrolden çıkmasın diye evde kalmak istedik dedi Bayan Gable. İçkisini komodine bırakıp Jennifer'ı çağırdı. Nasılsın hayatım? Uzun zaman oldu. Seni çok özlemiştik. İyi misin? Annenler nasıl? Çok iyiler. Moran neler yapıyor? Üniversiteyi sevmiş mi? Kim bilir? Doğru düzgün aramıyor bile. Bayan Gable etrafa bakındı. Dinlenme koltuğu gözüne ilişti. Gelip biraz sohbet etsene dedi. Dudaklarını ısırdı. Margot ile hep seni soruyorum. Nasıl olduğunu, neler yaptığını diye devam etti. Jennifer'ın boğazı düğümlenmişti. Margot'un ailesi ona hep iyi davranırdı. Onları özlemişti. Onların da Jennifer'ı özlemiş olmalarına memnun olmuştu. İşlerin bu hale gelmesi ne kötü. Jennifer, Bay Gable'ın karısının bacağını hafifçe sıkıp onu uyardığını fark etti. Jennifer partiye dönmek ister şimdi dedi. Tabii, ben tuvaleti arıyordum aslında. Kapıları karıştırdım. Bay Gable onun unutmuş olmasına üzülmüştü sanki. Soldan üçüncü kapı, Margot'un odasının tam karşısı. Seni gördüğüme çok sevindim Jennifer. Özletme kendini dedi Bay Gable. Jennifer uğrayacağını söyleyip kapıyı kapattı. Terli ellerini eteğine sildi. Tuvaletin kapısına geldi ama içeri girmek yerine Margot'un kapısına yöneldi. İçeriği çok merak ediyordu. Kimse geliyor mu diye etrafı dinledi. Aşağıdaki parti gürültüsünden başka bir ses yoktu. Bir adım attı, sonra bir adım daha. Kapıyı açıp içeri girdi. Jennifer Margot'un odasına hep imrenmişti. Hatırladığı gibi duruyordu. Prenses odası gibiydi. Kaideli bir yatak, büyük bir gardırop, pencere önünde saatlerce oturup konuştukları küçük sedir. Yatağın üstünde peluş oyuncak ve yastıklar vardı. Jennifer buraya girmemesi gerektiğini, artık Margot ile arkadaş olmadıklarını bilmesine rağmen bu odada olmak ona huzur veriyordu. 8. sınıf çok gerilerde kalmıştı belki ve Margot hiç arkadaş olmamışlar gibi davransa da onlar bir zamanlar arkadaştı. Margot'un amigo kıyafeti temizleyiciden gelmiş, poşeti içinde yatağın başında asılıydı. Yarınki maçta giyecekti. Gardırobun aralık kapısından Margot'un okul partisinde giyeceği kıyafeti gördü. Krem rengi kalın alının üstünde ayaklarının ucuna basa basa dolabın önüne geldi. Bir sürü elbiseye baktı, dikişlerine dokundu. Elbisenin modeli beklediği gibi değildi. Daha eğlenceli, daha seksi bir şey beklemişti o. Dans pistinde dönerken açılan etekleri olan bir model. Ama bu dar, koyu renk, ince zevklere hitap eden bir elbiseydi. Jennifer'a göre okul partisine uygun değildi. Ama yeşil, Margot'a çok yakışacaktı mutlaka. Ama modeli, Margot sanki bir şeyleri kanıtlamak istiyordu bu elbiseyle. Parti kraliçesi olmak, lise seviyesindeki olaylarla muhatap olmak ona göre küçük şeylerdi sanki. Böyle şeyler onun için önemsizdi. Ama Jennifer gerçeğin farkındaydı. Margot herkesin hakkında ne düşündüğünü çok önemsiyordu. Hiç düşünmeden gardırobu açtı. Kapağın iç kısmı kazınmış etiketlerle doluydu. Gökkuşakları, atlar, karanlıkta parlayan yıldızlar. Askıdan elbiseler sarkıyor, alt rafta karmakarışık bir yığın halinde kıyafetler duruyordu. Jennifer dolabın geri tarafında Margot'un gizli eşyalarını sakladığı bölmeyi göremedi. Elini uzatıp kıyafetlerin arasından bölmeye ulaşmaya çalıştı. Aman tanrım! Jennifer arkasına dönünce Margot'un kapıda dikildiğini gördü. Ne işin var odamda? Jennifer'ın soluğu kesilmişti. Tanrım. Margot bu sefer şaşkınlıktan çok öfkeyle söyleniyordu. İçeri girip dolabının kapısını çarptı. Neredeyse Jennifer'ın parmağı sıkışacaktı. Çok şanslısın biliyor musun? Dedi Margot. Sinirden tir tir titriyordu. Sakinleşmek için ellerini sallamaya başladı. Senin yerinde başkası olsaydı... Margot sustu ama Jennifer onun ellerini yumruk yaptığını görüyordu. Aşağı insen iyi olacak diye homurdandı Margot. Bir daha seni odamda görürsem kim ne derse desin umurumda değil seni saçından sürükleyip dışarı atarım. Jennifer hızla aşağıya indi. Dana ve Rachel hala mutfaktaydı. Biraz sonra Margot da gelip olanları herkese anlatacaktı. Hey, oyuna 4. lazım. Ebe olacak. Jennifer sesin geldiği yemek odasına gitti. Oğlanlar masaya oturmuşlardı. Her tarafta boş bira kutuları vardı. Ben oynarım dedi Jennifer. Hemen masaya çöktü. Kağıtlar dağıtılırken kalbi küt küt atıyordu. Gözü mutfaktaydı. Margot'un her an çıkıp gelmesini, bağırıp çağırmasını bekliyordu. Jennifer sanki oyundan anlıyormuş gibi elindeki kağıtlara şöyle bir baktı. Justin desteği karıştırıp ikinci eli dağıtırken ebe olmanın kurallarını anlattı. Ama Jennifer dikkatli dinlememiş, sadece elindeki kağıtları en çabuk bitirenin eli kazanacağını anlayabilmişti. Ebe başkanın solunda oturur dedi Justin. Jennifer kalktı. Ayakları titriyordu. Matthew, Golding'in yanında oturan çocukla yer değiştirdi. Matthew, deneyimli poker oyuncuları gibi uzun uzun elini inceledi. Beyzbol şapkasını gözüne kadar indirmişti. Margot ondan yıllardır hoşlanıyordu. Jennifer'la arkadaşlıkları süresince öyle olduğunu biliyordu. Geçen 4 yılı ortalarda dolaşan dedikoduları düşündü. Hiç beraber olmuşlar mıydı acaba? Hayır, sanmıyordu. Birkaç ele oynadılar. Her elde Jennifer en iyi kağıtlarını başkana vermek zorundaydı. Başkan da ona en kötü kağıtlarını verecekti. Bu oyunda insan bir kere kaybetmeye başladı mı kazanmasının imkanı yoktu. Jennifer elindeki iyi kağıtları bilmiyormuş gibi yapıyordu. Seçtiği kağıtların as ve ikili olması gerektiğini biliyordu. Ama sandalyesini Matthew'e iyice yaklaştırıp elini açıyor, kağıtları onun seçmesini sağlıyordu. Öbür odada parti devam ediyordu. Oğlanlar bilgisayar oyunu oynuyorlar, kızlar müzik dinliyorlar, varendaya çıkan kapı sürekli açılıp kapanıyordu. Jennifer bulunduğu yerden çok memnundu. Bir saat geçmiş, Jennifer bütün elleri kaybetmişti. Öbür oyuncuların pek çok kağıdı ona geliyor ama o önemsemiyordu. Matthew son elde kazandıktan sonra en değerli 2 kağıdını Jennifer'a verdi. Jennifer çakır keyif olmuştu. Ted ise tamamen sarhoştu. 2 kere birasını dökmüş, son elde neredeyse masaya yapışmıştı. Sandalyesinden kayıp duruyor, sürekli gülüyordu. Yine Matthew kazandı. Yeter, sıkıcı olmaya başladı artık dedi şakacı bir ifadeyle. Sonra Jennifer'a 2 kağıt geçirdi. Son turda Jennifer'a yardım ediyordu. Takım olmuşlardı. Jennifer ona elini gösteriyor, Matthew de atmasını istediği kağıdı işaret ediyordu. Bu arada Jennifer'ın gözü Margot'daydı. Yanlarına gelecek mi diye bakıyordu. Son turda 2. olmayı başarmıştı. Kaybetmedim. Tebrikler, Matthew ayağa kalktı. Artık baş ebe oldun. Jennifer onun oyundan kalkmasına çok üzüldü. Bira lazım dedi Justin, Jennifer'a bakarak. Baş ebe biraları getirir. Mutfaktaki kapıyı gösterdi. Bodrumda buzluk var. Biliyorum dedi Jennifer. Masadan kalkıp mutfağa girdi. Matthew'un varandaya çıktığını gördü. Margot ile sohbet ediyordu. Jennifer karanlığa doğru attığı her adımda serin bodrumun ağırlığını hissediyordu. Çamaşır makinesi, Bay Gable'in aletleri, sarı bir buzdolabı vardı aşağıda. Margolar mutfağı yeniledikten sonra eski buzdolaplarını buraya indirmişlerdi. Jennifer'la Margot burada az mı öğretmenlik oynamışlardı? Ama kara tahta niyetine duvarlara yazdıkları her şey silinmişti artık. Jennifer dolabı açtı. En çok bireyi nasıl taşınabileceğini düşünmeye başladı. Bu arada bodrumun kapısı açılıp kapandı. Selam dedi Ted. Aşağıya inerken trabzana tutunmuş her adımına dikkat ediyordu. Selam. Ted onun arkasına geçip kolunu dolabın kapısına dayadı. Biraları aldın mı? Benim işim bu dedi Jennifer. Ama hemen sonra sesindeki bu neşeli ifadeden pişmanlık duydu. Baş ebenin cezaları sevmemesi gerekiyordu. Dur bir dakika dedi Ted sanki ona yardım edecekmiş gibi. Ama bira kutularını alacağına Jennifer'ı çamaşır makinesine doğru iteledi. Buzdolabının kapısı kapandı. Karanlıkta kaldılar. Ted sarhoş gözlerini kapatıp ona doğru eğildi. Jennifer'ın dudaklarına yumuldu. Jennifer ıslak, sıcak, hafif ekşi bir tat aldı. Ted onu belinden tutup kendine çekti. Jennifer gözlerini kapattı. Bu onun ilk öpücüğüydü. Ted'in çok sarhoş olduğunu biliyordu ama sakıncası yoktu. Geçen yılki piknikte ona sosisli sandviç atan Ted bu yıl onu öpüyordu. Eğer Ted onu öpebiliyorsa belki başkaları da ona ilgi duyabilirdi. Bu öpüşme çok şey vaat eder hale gelmişti bir anda. Televizyonda gördükleri aklına geldi. Kadın parmaklarını adamın saçlarında gezdiriyordu. Ted ise iyice kendini kaptırmış, Jennifer hırsla öpüyor, hızla burnundan soluk arıp veriyor, kasları kasılıyordu. Bodrum kapısı yine açılıp kapandı. Sonra bir daha açıldı. Her seferinde hafif bir ışık sızıyordu içeri. Jennifer bir gelen olursa onları göreceğinin farkındaydı. Kollarını Ted'in omuzlarına doyadı. Eteğini izin verdiği ölçüde bacaklarını araladı. Ted onun bacaklarının arasına dayandı. Bir gülme sesi geldi. Justin'in sesine benziyordu. Yuh, Ted küfelik olmuş iyice. Baksanıza, Jennifer Briggs de yapıyor diye seslendi diğerlerine. Ted Jennifer'dan ayrıldı. Kapa çeneni seni salak diye bağırdı ama sinirli değildi. Her şey çok komik geliyordu. Kapı yine kapanınca karanlıkta kaldılar. Sen ona bakma dedi Ted. Saçlarını arkaya attı. O kadar da sarhoş değilim. Cidden. Jennifer onun gözlerine baktı. Söylediklerinde doğruluk payı aradı. Bulamayınca gözlerini kapatıp öpüşmeye devam etti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 268.